bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Amat, İhsan Oktay Anar, İletişim Yayınları, 1. Baskı 2005 İstanbul. Bu kitap 235 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Mayıs 2008. Okuyan Engin Ercan. Kıyıda ise 3 direkli, 2 güverteli ve 58 toplu bir kalyon, o karanlıkta usturmaçalarını puta edip iskeleye palamar vermişti. Yelkenlerin sarılı olduğu serenler hisa edilmiş ve tez zamanda yola çıkacağını ilan için mizana direğine mavi bayrak çekilmişti. Esrarengiz adam kalabalığı yarıp elinden tuttuğu İsrafil ile iskeleden gemiye doğru yürümeye başladı. Kalyonun dikmesinin palangalarına asılan ve traka tutan gemicilere vardiyan, ''Yisa sizi gidi sütü bozuk sünepeler, Yisa beraber, var da ruhsuzlar, var da bre aman, laşka, laşka'' diye feryat ediyor ve hurçların, sandıkların ve fıçıların ambarlara usulünce istifine nezaret ediyordu. Güneşin doğmasına 7 saat kala esrarengiz adam, sürme iskeleden kalyonun çukur güvertesine çıkmak istedi. Fakat eline ne kadar asılırsa asılsın, eşek İsrafil yerinden bir türlü kımıldamıyordu. O karanlıkta eline son bir kez daha asılıp, gel ya mübarek diye nida eyledi. Bunun üzerine çocuk her nedense inat etmekten vazgeçti. Ne var ki sürme iskelenin kayganlığından dolayı düşmemek için midir? İsrafil'in kuşağına 40-50 yaşlarında iri yapılı, sırma işlemeli siyah kaput giymiş biri yapışmıştı. İşte bu adam kuşağı bırakıp küpeşteye tutundu ve güverteye ayak bastı. Bunun ilahi düzenin bozulması demek olduğunu hiç kimse bilmeyecekti. Sevgili eşim Özlem Anar'a, kendine gofer ağacından bir gemi yap, gemide odalar yapacaksın ve onu içeriden ve dışarıdan ziftle ziftleyeceksin. Tekvin 6-14. Peygamber Efendimizin ve onun tebliğ ettiği kitaba iman edenlerin, Mekkeli putperestlerden gördükleri eza ve cefa nedeniyle Medine'ye hicretlerinden 1080-1082 yıl, İsa aleyhisselam'dan ise 1670 yıl kadar sonra Şevval ayının 3. gecesi debdebesi ve cağcağısıyla 7 iklim 4 bucağı nam salmış o Konstantiniye şehri gökyüzündeki karanlık bulutların altında yorgun bir dev gibi uyumaktaydı. Gün doğusundan delicesine esen rüzgarın dört bir yana savurduğu kasvetli bulutların arasından bir anda dolunayın gümüşümsü ışığı tıpkı bir şelale gibi Galata'nın üzerine döküldü ve Arap camiini, Surp Krikor ile Aya Nikola kiliselerini, inşası Cenevizli tüccarlara 48 bin altına patlayan o yüksek kuleyi ve kapkara kesme taşlardan örülü surları dünyevi bir nura boğdu. Rüzgarın uğultusu kesildiğinde Kılıç Ali Paşa Camii'nin alemindeki hilale tüneyen bir baykuş kanatlarını çırptı. Ah, sessizliği işitip karanlığı görmek keşke mümkün olsaydı. İşte o zaman müminlerin tesbihlerinden gelen şıkırtılar, yediklerini köşe başında çıkartan bir sarhoşun göğsünden gelen hırıltılar, kuytularda büyü yapanların dudaklarından dökülen fısıltılar duyulabilir ve on binlerce altınlık servetlerden saçılan ışıkta parıldayan gözler, şuh kahkahaların çınladığı batakhanelerin kapılarında asılı kırmızı fenerler, tenha bir köşelerde kirli ellerin çektiği o pırıltılı hançerler seçilebilirdi. O gece dolunay kasvetli bulutların arkasında kaybolsa da, Galata semti karanlığa boğulmadı. Çünkü her ne kadar taş binaların kapkara mahzenlerindeki çifte asma kilitli demir kasalar içinde olsalar bile, Venedik dukası, Macar zolotası ve florinlerden ibaret yüzbinlerce altından yayılan uğursuz ve sapsarı nur, aç ve asla doymayacak gözleri aydınlatmaya, katı ve soğuk kalpleri ısıtmaya devam ediyordu. Gecenin o vakti, günlük hasılatına yer açmak için, keyfinden bir de türkü tutturarak elde kürek, mahzenindeki altınları savurup köşeye yığan bir tefeci, bu altınların her birinin acıklı da olsa bir hikayesi olduğunu bilmezdi. Mesela bu hırslı adamın ayakları dibindeki bir Venedik dukası, böyle bir serveti elde etmek için alnının teriyle tam 9 yıl çalışan koca Migirdiç adlı sırı kamalının cepkenine, kara günde kullanmak için neredeyse 40 yıl boyunca dikili kalmıştı. Beli kırıldığı için yatalak kalan hamal, bu altını Voyvoda yolunda bakkaliye dükkanı işleten Karagöz Kirami Efendi'ye 4 yıllık borcunu kapatmak için vermişti. Bakkalın para kesesindeki 19 altından biri oluveren bu sikke, çok geçmeden tefecinin mahzenindeki on binlerce altına eklenmiş ve bakkal da borcunun kalan yarısını ödeyemediği için Galata zindanında 9 yıl hapis yatmıştı. Ancak Galata'da hayat tefeciler için bile kolay sayılmazdı. Nitekim tersanedeki kalyonlar katibi Yağlı Kazık Recep Ağa, damadına azap kapısında yaptıracağı ahşap ev için aldığı borcu ödememek amacıyla rüşvet vererek Mumcubaşı emrindeki kolcuları tefeci Salomon Efendi'nin başına musallat etmişti. Bu zavallı tefeci de kalyonlar katibinin borcunu silmesine rağmen ayakları bir kez alıştığı için ikide bir haraç istemeye kapısına dayanan kolculara yıllarca adeta bir servet akıtmış, 100.013 altınından kala kala geriye 99.997 altını kalmıştı. 6 rakamlık serveti 5 rakama düşünce sinir buhranı geçiren biçare tefeci, hayatında ilk kez bir hesap hatası yaparak servetinin 6'da birini kaybettiği fikrine saplanmış ve adeta ilahi bir aydınlanma sonucu fakir din kardeşlerinin refahına katkı olsun diye her cumartesi hahama, kurye olarak kullandığı 5 yaşındaki oğluyla 3-5 metelik göndermeye yeminler etmişti. İster demir kasalarda, ister sadece hayallerde olsun para paraydı ve şu Galata semtinde gemicisinden meyhanecisine, ayyaşından dindarına, bekçisinden kolcusuna kadar para peşinde koşmayan ve paranın satın alamayacağı bir tek Ademoğlu yoktu, deli marangoz hariç. Kurşunlu mahzen katibi Hamamcı Musa Efendi'nin görkemli eseri Tezakirül Mücrim'inde anlatıldığına göre, o zamanlar Galata'da kulak çınlamasından kanlı basura, göbek düşmesinden sarı ve kara hummaya kadar cümle illete derman bulup, Azrail'in elinden nice Ademoğlunu kurtarmakla nam salmış Avram Efendi adında bir hekim vardı. Can kurtarmak kadar can beslemeyi de pek seven bu zat uskumruya bayılırdı. O gece Galata'daki camilerden okunan yatsı ezanları kanat çarpan güvercinler gibi göklere yükselirken, sofra başında uskumru dolmasını tam ağzına atıyordu ki, alt katta kapısı yumruklanmaya başladı. Birkaç kişi sokaktan telaşla bağırıyordu. Hekim efendi istifini bozmadan, elindeki dolmadan bir lokma daha ısırdıktan sonra kafesin arkasından karanlık sokağa baktı. Arap imamın kahvehanesinin ünlü simalarından buhur mütevellisi, yedekçi başı, selam ağası, zindan katibi ve bir kayıkçı, ellerinde fenerlerle gecenin o saatinde aşağıda bekliyorlardı. Dediklerine bakılırsa, yarenleri olan kayıkçı Recep'in gözlerinde bir tuhaflık vardı ve eğer hemen bir çare bulunmazsa, adamcağız kör olup ona buna avuç açmak zorunda kalacaktı. Avram Efendi'nin yüreği cız etti. Çünkü duası makbul sayılmadığı için bu kayıkçıya kimse sadaka vermez ve biçare açlıktan ölür giderdi. Hayırsever hekim bu yüzden elinde dolma olduğu halde basamakları gıcırdata gıcırdata aşağı inip sokak kapısını açtı. Başında gecelik takkesi, üstünde entare, ayaklarında ise terlik vardı. Muşamba fenerin ışığı altında bir inceledikten sonra, kayıkçının gözlerinin yuvalarından fırlamış olduğunu gördü. Son lokmasını yutup parmaklarını da yaladıktan sonra, adamcağızın gözlerini itip yuvalarına oturtuverdi. Kayıkçı artık karanlığa ve fakirliğe mahkum olmaktan ebediyen kurtulmuş kurtulmasına, ama az önce şifa bulduğu takdirde adamış olduğu horozu kesmeyi hayatı boyunca sürüncemede bırakacaktı. Vasiyetini de ancak ölüm döşeğindeyken 19 torununa beyan edecek, horozu kesmelerini yarım ağızla tembihleyecekti. Galatalı hekim Avram Efendi, ilim irfan sahibi, eyyam görmüş, iti uğursuzu, veliyi deliği bilen bir zattı. Besbelli ki kayıkçının gözleri büyük bir şaşkınlık sonucu yuvalarından uğramıştı. O güne kadar cin hayalet gibi yaratıkları görmesi bir türlü kısmet olmayan hekim, ilim tutkusunun yol açtığı bir merakla kayıkçıya, gördüğü hangi şeyin onu bu kadar şaşırttığını sorduğu vakit, adamcağızın cevabı, oradaki herkesin aklına durgunluk verdi. Kayıkçı Galata zindanının önünde deli marangozu görmüştü az önce. Herkesin ağzı bir karış açık kalmıştı. Başta hekim olmak üzere hemen zindana doğru koştular ve deli marangozu Arap Camii yolunda ta uzakta gördüler. Saçı sakalına karışmış bu ince uzun adamın sırtında kapkara yırtık pırtık bir aba vardı. Arnavut kaldırımı döşeli sokakta çıplak ayak yürüyordu. Saldığı pis kokudan vahşi köpekler bile yanına yaklaşamıyor, ancak emniyetli bir mesafeden havlayıp pırlıyorlardı. Esrarengiz adama merakla gözlerini dikenler, çekindiklerinden olsa gerek fısıltıyla konuşup fark edilmemeye dikkat ederek hemen karanlık köşelere sindiler. Fakat en azından 20 çift gözün o anda kendisini izlediğini hissettiğinden midir? Adam bir ara arkasına dönüp bakınca hepsi çil yavrusu gibi dağılıverdi. Deli marangoz koskoca yolda tek başınaydı artık. Ruznamçı kisedarı Ölü Gözlü Cuma Bey'in Kamüsül Desais başlıklı eserinde anlatılanlar doğruysa, Mehmet Paşa hamamında Ayyaş lakabıyla mülakkap ve Ohannes ismiyle müsemma bir ihtiyar tellak vardı. Bu sabık zangoç, pazar ayinlerinde cemaatin yaptığı bağışların külliyetli bir miktarını zimmetine geçirdiğinin anlaşılması üzerine, Aziz Pierre Kilisesi'nden yıllar önce tekme tokat kovulmuştu. Galata sokaklarında yaşlı eşeğiyle dolaşan Ohannes, Cadı Kazık hamamında istisna akitli bir tellaktı ama suyla arası pek hoş olmadığı için tam 6 aydır yıkanmamış fakat 3-5 kuruş kazandığı her seferinde İsa Mesih'in kanı olan şarapla ruhunu arındırmaktan asla geri kalmamıştı. Nefsinin zorlaması ve Havva anamızın diretmesi sonucu cennetteki yasak meyveyi yiyen Adem babamızın miras bıraktığı o büyük günahtan ta bebekliğinde vaftiz edilmesi sayesinde kurtulan Ohannes aslında temiz biri olduğuna inanırdı. Ne var ki bir gün eşeğiyle Galata sokaklarında dolaşırken Angarya için tersane zindanından getirilen elleri ayaklı zincirli payzenlerden biri bir an sendeleyip düşmemek için Ohannes'e tutununca zavallı oracıkta bit kapmış ardından da arınmak için değil Bozcaada, Edremit, Ancona şarapları, Mesih'in her bir havarisi şerefine 12'şer kadeh Nasıra şarabı içmesine rağmen kaşıntıdan bir türlü kurtulamamıştı. Ağzına günlerdir bir damla olsun şarap namına bir şey koymadığı için elleri titreyen sabık zangoç, tam da iç azap kapısında deli marangozla karşılaştı. Saçı sakalı birbirine karışmış bu esrarengiz adamın sırtındaki aba, pire ve bit kaynıyordu. Gömleği ise yağdan ve kirden adeta muşambaya dönmüştü. Yaydığı koku da işin cabasıydı. Fakat kafası vaktiyle kutsal yağla mesedildiği için günaha ve pis kokuya şerbetli olan Ohannes'in gözleri ışıldadı. Çünkü gecenin o vaktinde kirden ve günahtan kurtararak hem hayır duasını hem de 3-5 kuruşunu alabileceği bir Ademoğluyla karşı karşıyaydı. Adamın sadece uzun tırnaklı ayakları, koltuk altları, apış arası ve benzeri iğrenç uzuvları, sirke ve iç yağı gibi burcu burcu kokmuyor, bunun yanında her ne kadar taşiş edilmiş olsa da, hatırı sayılır miktardaki gümüş akçenin o nefis rayihası da, sabık zangocun hassas burnuna geliyordu. Gümüş kokusunun yoğunluğuna bakılırsa deli marangozun en azından 247 akçesi olsa gerekti. Ayyaş Ohannes her zamanki numarasını yaptı ve diz çökerek esrarengiz adamın abasının eteklerine yapıştı. "Ey günah ve kötülük yüklü yüce efendim," dedi. "Ben iblisle mücadele etmeye şu sefil hayatımı adadığım için kilisemden kapı dışarı edilen zavallı bir dindarım. Açtığım bu savaşta başarılı olacağımı hemen anlayan kıskanç meslektaşlarım beni cemaatten attılar. Çünkü kazansaydım dünyada kötülük kalmayacak ve çıkarılacak günahlar tükeneceğinden papazlar meteliksiz kalacaklardı. İşte böyle bir menfaat çatışmasının kurbanı olan zavallı ben, senin günah yüklü olduğunu temiz kalbimle hissediyor ve seni dağların bile taşıyamayacağı bu ağır yükten kurtarmak arzusuyla yanıp tutuşuyorum. Yalvarırım bana bir iyilik yap. Günahlarını bana bahşet. Bahşet ki onlar benim sevaplarım olsun. Kalan şu birkaç yıllık ömrüm tükenince cennete gidebileyim ve orada sana dua edeyim." Aziz Pierre Kilisesi'nin sabık zangocu, diz çöktüğü yerde hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ama gariptir ki gözünden yaş falan geldiği yoktu. Belki de zavallı hayat yolculuğunun bu merhalesinde artık akıta akıta gözyaşını tüketmişti. Esrarengiz adamdan ses soluk çıkmayınca son kozunu ileri sürdü. "Ey kötü güçlerin eline geçmiş yüce efendi! Kabul edersen ruhunu günahlarından arındırmakla kalmayacak, üstüne üstlük bedenini de bir güzel temizleyeceğim. Çünkü elimden tellaklık da gelir, iyi kese atar, vücudunda kir namına eser bırakmam." Deli marangoz, yedekçi başı İsrafil dedeye göre sabık zangocun teklifini kabul etmişti. Öte yandan, Kılbaz Beşir Efendi'nin anlattıkları doğruysa, bu esrarengiz adamın taşıdığı günah yükü o kadar ağırdı ki, daha sonra hamallar loncası tarafından bu mesleğin piri olarak kabul edilecekti. Kapıdan sola sapıp biraz yürüdükten sonra cadı kazık hamamına varmışlardı. Anadan doğma soyduktan sonra iç donundan abasına kadar deli marangozun üstünden çıkan çulları çaputları toplayan Ohannes, bu kirli giysileri külhana atıp yaktı. Fakat hamamın bacasından o kadar pis kokulu bir duman tütüp tüm Galata'ya yayıldı ki, sokak köpekleri uluya bağıra, kah Tophane'ye, kah Kasımpaşa'ya doğru kaçmaya başladılar. Saint-Pierre Kilisesi'nin sabık zangocu, Peygamber Efendimiz'in ümmetinden olmadığından, hamamda bir gayrimüslimin bulunduğuna dikkat çekilmesi için, ferman gereği beline en küçük hareketiyle bile çın çın çınlayan çıngıraklı bir peştemal dolamıştı. Zangoç, esrarengiz adamı sıcak suyla adam akıllı ıslattıktan sonra, vücut kiri yumuşasın diye göbek taşına yatırdı. Ardından usturayı masatta bileyerek kafasını ve ak sakalını kazıdı. Fakat yalnızca üst dudağında bulut gibi ak bir bıyıkla tepesinde bir tutam saç bıraktı. Tele sarılı bir parça pamuğu şişeden döktüğü ispirtoyla ıslatıp kandilin alevinde tutuşturdu ve adamın kulaklarındaki kılları yakıp yok etti. Derken onu bir güzel keseledi. Keseyi her sürüşte adamın sırtından yumak yumak kir dökülüyordu. Kese vurmaktan nefes nefese kalan zangoç Ohannes bir ara durup, "Artık şimdi vücudunda bir nebze kir kalmadı. Fakat günahlarından da arınman lazım," dedi. Nuh'un gemisindekiler azap suyunu değil kutsal suyu tercih etmişlerdi. Bu yüzden hayatta kaldılar. Dahası Kızıldeniz'i geçen İsrailoğulları vaftiz edilmiş bir halk olduğu için azap suyu onları değil Firavun'u ve ordularını yuttu. Dünyevi suyla bedenini arıttığına göre şimdi de ruhunu günahlardan temizlememiz lazım. Bunun için senden gerçekten de düşük bir ücret alacağım. Bu timsali ücreti vermezlik etmezsin herhalde. Üstelik işimi garantili yapacağım. Eğer ileride bir pürüz çıkarsa sakın çekinme, bana gel. Ben aldığım ücreti hak etmezsem kahrolurum. Bu konuda psikoposlardan bile iyiyim. Çünkü benim kalbim tertemiz. Belki de ellerinin titremesini geçirmek için ispirto şişesini dikip birkaç yudum içti. Az sonra yanaklarına kan gelmiş, yüzündeki endişeli ifadeden eser kalmamıştı. Kurna başına yaklaşıp, "Seni peder, velet ve şu elimdeki mukaddes ispirto adına vaftiz ediyorum," diyerek, hamamın sıcaklığından kızaran adamın başından aşağı 3 tas daha kaynar su boca etti. Ardından yanında taşıdığı çıkını açıp simsiyah bir çakşır, bembeyaz bir gömlek ve kıpkırmızı bir denizci baratası çıkardı. Deli marangoz bu beyaz giysileri giyip kuşağını da doladıktan sonra zangoç ona şunları söyledi. "Şimdi günahlarından arınmış bulunuyorsun. Ama sıra İsa Mesih'in etini yiyip kanını içmeye geldi. Bunun için kuşağında yeterince para olmasını Ulu Yaradan'dan niyaz ediyorum. Çünkü şarap içmek için kiliseye gidemeyeceğimize göre meyhaneci Barba Mihalaki'ye uğrayacağız demektir."